Ayrım 2. Elveda Güzel Vatanım Ahmet Ümit. Sayfa 7. Elveda Güzel Vatanım'ı yazarken desteklerini esirgemeyen Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı sevgili ağabeyim Bekir Okan'a, ustam Selim İleri'ye, iflah olmaz bir edebiyat tutkunu olan sevgili ağabeyim Erol Üye Pazarcı'ya, yazar dostum Mario Levy'ye, Profesör François Giorgione'a, anayasa profesörü Mustafa Koçak'a, Profesör Doktor Ahmet Şerif'e, tarihçi Necdet Sakaoğlu'na, tarihçi Kansu Şarman'a, tarihçi Ece Zerman'a, yayıncı Fahri Aral'a, Yunanca çevirmenim Thanos Zarangalis'e, Makedonca çevirmenim Aneta Matovska'ya, Alfa Yayın Grubu Genel Müdürü Vedat Bayrağ'a, Kalem Ajans'tan Nermin Mollaoğlu'na, İstanbul Tanpınar Edebiyat Festivali'nden Mehmet Demirtaş'a, Pera Palas Genel Müdürü Pınar Kartal Timer'e, Pera Palas'ın Eski Halkla İlişkiler Müdürü Cevat Bayındır'a, Mey içki çalışanları Levent Kömür ile Halil Arıt'a, avukatım Aydın Kurban'a, romanımı yazarken her türlü kolaylığı sağlayan Kulüp Marco Polo çalışanlarına ve her kitabımı okuyarak kıymetli fikirlerini benimle paylaşmaktan bıkmayan vefakar dostlarım Figen Bitirim'e, Kemal Koçak'a, Oral Esen'e, Ayhan Bozkurt'a, Erdin Çekiç'e, Mert Orçun Özyurt'a, kızım Gül Ümit Güra'a, oğlum Gürkan Güra'a, elbette torunum Rüzgar'a ve eşim Vildan Ümit'e sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bu güzel insanların katkısı olmasaydı bu roman da olmazdı. 10 Ekim 2015 Cumartesi günü Ankara'da katledilen barış savunucularının aziz hatırasına. Devletin derinlikleri toprağın derinliklerinden daha karanlıktır. 16 Haziran günü İzmir'e gelişimde uygulanmak üzere bir suikast tertibi keşfolunmuş ve önemli failler suçüstü yakalanıp tutuklanmışlardır. Tutuklananlar itiraflarda bulunmuşlardır. Tutuklanması istenen Sarı Efe suikastın düzenleyicileri arasındadır. Hiç şüphesiz Sarı Efe'nin İstanbul'da bağlı bulunduğu örgütü ve işbirliği yaptığı arkadaşları vardır. İzmir'deki suikastın başarıya ulaşması halinde adı geçen örgütün suikasttan sonra izleyeceği siyaset için bu gece ve yarın gereken önlemler için toplantı yapmaları beklenir. Sarı Efe tutuklanmış ise ondan alınabilecek ilk basit bilgiler üzerine, henüz tutuklanmamış ise tutuklanmadan sonra bu örgütü ve toplantıyı ortaya çıkarmak için önlem alınmalıdır. Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal'in İstanbul Polis Müdürü Ekrem Bey'e çektiği şifreli mesajdan. Reis Beyefendi, şimdi asıl meseleye geliyorum, gizli teşkilat konusuna. Ta İttihat ve Terakki programının yapıldığı günden beri farz ettiğiniz gizli teşkilat meselesine, o gizli teşkilat tarafından verilen suikast kararından katiyen malumatım yoktur. Bir insanın bir şeyi yaptığını ispat etmek gerekir. Ben bir şey yapmadığımı nasıl ispat edebilirim? Ben bütün hayatımda hiçbir zaman hiçbir kimseye karşı, hatta en müthiş düşmanlarıma karşı, hayatıma, şerefime, namusuma tecavüz edenlere karşı şiddet kullanmadım. Ve şiddet kullanılmasına da hiçbir zaman razı olamamış, taraftar olmamış bir insanım. Hiçbir hareketimde, hiçbir konuşmamda, hiçbir yazımda şiddet yoktur. İzmir suikastı davasında eski Maliye Bakanı Cavit Bey'in İstiklal Mahkemesi'nde yaptığı savunmadan. Ölüm şehirlerimizi kaybetmekle başlar. Günaydın Ester. Birinci gün, sabah. Sonunda güneş doğdu. Pencereden içeri sızmaya çalışan o kasvetli grilik yerini dupduru bir maviliğe bıraktı. Balkon kapısını açıp dışarı çıktım. Nemli bir rüzgar çarptı yüzüme. Başımdaki ağırlığı giderir umuduyla derin derin içime çektim nemli sabah havasını. Hoşuma gitti. Hatta bir parça canlandırdı beni. Şehir uyanmıştı. Caddeden yükselen bağırış çağırış, sakaların, yoğurtçuların çıngırakları, araba gürültüleri. Perada o bildik telaş. Aşağıda Kasımpaşa'nın eteklerinde bir süt birikintisi gibi bembeyaz uzanıyordu Haliç. Üzerinde kül rengi lekeler halinde birkaç tekne. Selanik'in uysal denizini hatırladım. Körfez'den açıklara doğru uzanan o sonsuz maviliği. Selanik'teki evimin balkonu zannederim çok daha genişti bu odanınkinden. Zannederim derken içim acıyor. İnsan doğduğu şehri, yaşadığı evi unutabilir mi? Elbette unutamaz. Ama zaman hatıraları siliyor birer birer. Ölüm şehirlerimizi kaybetmekle başlar. Kim söylemişti bu cümleyi hatırlamıyorum. Ne yazık ki doğru. Doğru lakin eksik. Ölüm şehirlerimizi kaybetmekle başlar, vatanımızı kaybetmekle neticelenir. Şu anda kabusu andıran bir duygu kemiriyor içimi. Şehrimi çoktan yitirdim, sıra vatanıma geldi. Belki onu da çoktan yitirdim. Ama farkında değilim. Sahi nedir vatan? Bir toprak parçası mı, uçsuz bucaksız denizler, derin göller, yalçın dağlar, verimli ovalar, yemyeşil ormanlar, kalabalık şehirler, tenha köyler mi? Hayır, bütün bunların ötesinde bir anlam taşır vatan. Ne sadece toprak parçası, ne su havzaları, ne ağaç silsilesi. Annemizin şefkati, babamızın saçlarına düşen ak, ilk aşkımız, doğan çocuğumuz, dedelerimizin mezarlarıdır vatan. Vatan olmayan insanın hayatı da olmaz. Evet, bir vakitler zihnim, kalbim bu fikirlerle doluydu. Şimdi bilmiyorum. Evet, nasıl ki o koca vatan parça parça dağıldıysa, fikirlerim, ideallerim, bütün hayatım gözlerimin önünde eriyor. Yok, endişelenme, henüz bedenim yerli yerinde. Ne var ki ruhum epeydir can çekişiyor. O kadar acı verici ki bazen neden uzatıyorsun bu işkenceyi diyorum. Bazen kendi elimle son vermek istiyorum bu hazin maceraya, sonra vazgeçiyorum. Ölümden korktuğumdan değil, yaşamayı sevdiğimden de değil, sadece o tuhaf merak duygusu yüzünden. Ama belki de bütün bunlara gerek kalmayacak, ülkenin yeni sahipleri son verecekler yorgun bedenimde hala çarpmayı sürdüren bu inatçı kalbin çırpınışlarına. Bu ihtimal kuvvetle muhtemel. Arkadaşlarımın başına gelen zannederim benim de başıma gelecek. Ya karanlık bir köşede kafama sıkılmış bir kurşunla, ya da ustaca tezgahlanmış bir mahkeme kararıyla yağlı ilmeğin ucunda can vereceğim. Evet, hissediyorum. Her an, her saat, her gün çember daralıyor. O yüzden yazıyorum bu satırları sana. Peşimdeler Ester. Eski ittihatçıların hiçbirine hayat hakkı tanımayacaklar. İzmir suikastı bir bahane. Nihai hesaplaşma başladı. İzmir'de kurulan dar ağaçları yetmedi. Ankara'da da astılar bizimkileri. Suçlu suçsuz ayırt etmiyorlar. Kara Kemal ki asla bulaşmamıştır bu suikasta. Onu bile ortadan kaldırdılar. Güya intihar etmiş. Hem de bir kümeste. Olacak iş mi bu? Kendini öldürdüğü yetmiyormuş gibi bu işi bir de kümeste yapıyor. Düpedüz itibarsızlaştırma. Tek tek ortadan kaldırıyorlar herkesi. Artık eminim sıra bana geliyor. Bu kadar ittihatçıyı zindana atan, sürgüne yollayan, öldüren irade beni sağ bırakır mı? O sebepten taşındım Beşiktaş'taki evden. Pera Palas'a bu sebepten geldim. Ev sahibem Madame Melina da ölünce beni dert edecek kimse kalmadı şu koca dünyada. Tutuklanırsam birileri beni görsün, öldürülürsem birileri fark etsin diye. Ölmeyi göze aldım ama onursuzca olmasın istiyorum bu iş. Kara Kemal'in başına gelen benim başıma da gelmesin. Hayır, vesvese yapmıyorum. Bundan adım gibi eminim. Halbuki hiçbir tehlike arz etmiyorum onlar için. Ama fark etmez. Belli ki kalemimiz kırılmış, belli ki dönüş yok bu karardan. Peşimdeler Ester. Kendimi acındırmaya çalışmıyorum, merhamet dilenmiyorum. Fakat sana yazmak mecburiyetindeyim. Lütfen beni affet, lütfen bana kızma. Evet, biliyorum kırgınsın. Belki de bana inanmayacaksın. Hala siyasi maksatlar peşinde olduğumu düşüneceksin. Hayır, şerefimle temin ederim ki böyle bir niyetim yok. Bunu bir dertleşme sanma, günah çıkarma olarak da görme. Bir tür kendi kendine hesaplaşma diyebilirsin. Kendinle hesaplaşıyorsan niye beni karıştırıyorsun diye sorabilirsin. Bunca yıldan sonra nereden geldim aklına diye sitem edebilirsin. Aslında hiçbir zaman çıkmamıştın ki aklımdan. Hiçbir zaman senden ayrı bir ben olmamıştı ki. Evet, sözlerime inanmasan da hakikat bu. Selanik'in dar sokaklarında beni bırakıp gittiğin o gün, belki de billahsa o gün deli gibi aşıktım sana. Hayır, ben değil sen bıraktın diyeceksin. Aldığımız karara uymadın, beni yalnız koydun diyeceksin. Evet, haklısın, öyle yaptım. Bu münasebeti bitiren sen değil bendim. Niye mi? Vatan için, millet için, o mukaddes dava için diyebilirim ama eksik kalır. Mesele çok daha karışık. İşte biraz da bu sorunun yanıtını bulabilmek için yazıyorum. Çünkü seni niye terk ettiğimi aslında ben de tam olarak bilmiyorum. Belki başa dönersem, belki yaşadıklarımızı yeniden hatırlarsam, belki yeniden yaşamaya başlarsam, neden kaçtığımın yanıtını bulmuş olacağım. Biliyorum, belki de sana yolladığım zarfları hiç açmayacaksın. Tek satırını bile okumayacaksın yazdıklarımın. Hiç önemli değil. Zarfları açmasan da ben yazdıklarımı okuduğunu hayal ederek ömrümün son günlerini mesut bir adam olarak geçireceğim. Evet, gözlerimi, aklımı, yüreğimi hakikate kapatacağım. Ruhum ne istiyorsa onu gerçekleşmiş sayacağım. Diyeceksin ki bu bencillik, hatta zalimlik, belki de rezilce. Bütün aşağılamaları kabul ediyorum. Üstelik bu davranış hiç de yakışmıyor bana. Senin bildiğin Şeyh Suvar Sami bu tür ucuzluklara kalkışmazdı. Böyle pespayilikler peşinde koşmazdı. Haklısın ama yaşadıklarımı birine anlatmam lazım. Ve ne yazık ki bu çığırından çıkmış dünyada, vatan olma vasfını çoktan yitirmiş bu ülkede sırlarımı paylaşacağım. Senden başka kimsem yok. Söyle bana Şeyh Suvar, katil mi olacaksın? Merhaba Ester, birinci gün öğleden sonra. Bu öğleden sonra sesini duydum odamda. Katil mi olacaksın? Rüya değildi, vallahi değildi. O kadar yakından geliyordu ki sesin, sanki yanı başımdaydın. Öfke, kaygı dolu hislerle azarlıyordun beni. Söyle bana Şeyh Suvar, katil mi olacaksın? O kadar sahiciydi ki sesin, aptalca bir beklentiye kapıldım. Gözlerim telaşla taradı belki de ömrümün son günlerini geçirdiğim bu hüzünlü otel odasının her bir köşesini. Elbette yoktun. Yine de kalkıp banyoya bile baktım. Hatta kapıyı açıp koridora. Yoktun, olamazdın. Bu sözleri çok önce henüz bedenimiz bu kadar yorgun düşmemiş, henüz ruhumuz bu kadar örselenmemiş, henüz gönlümüz umutlarla doluyken söylemiştin. Yaz sonuydu. Asmalardan sarkan mor üzümlerin şenlendirdiği o bahçedeydik. Balıkları çoktan ölmüş taştan havuzun başında. Sararmaya başlayan yapraklardan daha solgun görünüyordu yüzün. Hiddetle gözlerini bana dikmiştin. Aslında tahmin ediyordun Paris'e seninle gitmeyeceğimi. Belki de cemiyete katıldığımı duymuştun. Duymasan bile hissediyordun. İttihat ve Terakki'ye katılacağım dediğim an dayanamayıp patlamıştım. Katil mi olacaksın? İlk kez bu kadar öfkeli görüyordum seni. Bu kadar çaresiz, bu kadar umutsuz. Teskin etmeye çalıştıysam da dinlemedin. Doğru da yaptın. Çünkü yalan söylüyordum. İşin aslı çoktan katılmıştım cemiyete. Evet, utanarak yazıyorum. Senden gizlediklerim arasında bu da vardı. Beni azarladığın o günden bir yıl önce 1907 yılının yazı. Hani sen Paris'ten Baudelaire'in mısralarıyla süslü mektuplar gönderiyordun ya bana. O akşamlarda gün batımı, tarlalar ve kanallar ve şehri olduğu gibi yakutlara, altınlara boğar. Şiirin aşkın ve hürriyetin payı tahtını anlata anlata bitiremiyordun. Mutlaka kaçmamız lazım diyordun. Burada yaşamalıyız. Lüksemburg bahçelerine bakan çatı katındaki küçük bir evde. İlk romanını yazmaya burada başlamalısın. Ağaçların yaprakları tatlı bir kederle solarken. Pantheon'da dolaşıyordun. Alnında vatan büyük insanlara minnettardır yazılı o medeniyet mabedinde. Voltaire, Victor Hugo, Jean-Jacques Rousseau'nun mezarlarını tavaf ediyordun. İşte özgür düşüncenin sarayı, dillerden dinlerden, ırklardan kurtulmuş insanlığın mekanındayım. Bizim yerimiz burası. Vive liberté, égalité, fraternité. Yani yaşasın hürriyet, musavat, uhuvvet. O sokaklarda ben de yürümüştüm. Ben de o büyük insanların heykellerini bir parça şaşkın ama hep hayranlıkla seyretmiştim. Neler hissettiğini o kadar iyi biliyordum ki yazmadıklarını bile. Üstelik sen o tutku dolu mektupları kaleme alırken ben de ardı ardına sıraladığın o sloganları ülkemizde hakim kılmak için cemiyete katılmakla meşguldüm. Yaşasın hürriyet, yaşasın eşitlik, yaşasın kardeşlik. Evet, sen Paris'te o büyük insanların mezarlarının arasında dolaşırken ben de onların ideallerini rehber olarak seçmiştim kendime. Belki bütün hayatımı değiştirecek, belki sevdiğim insanları mutsuz edecek, belki ölümüme yol açacak bir rehber. Yanlış anlama. Cemiyete katılmamdan seni sorumlu tutuyor değilim. Hatta beni yemin törenine götüren kişi Leon dayı olmasına rağmen bunu söylemem haksızlık olur. Evet, Leon dayı. Onun adını okuyunca eminim çok şaşıracaksın. Ne var ki hakikat bu. Beni cemiyete tavsiye eden kişi oydu. Yıllarca sakladım bunu ama artık saklayacak sır kalmadı. Ne sır, ne cemiyet, ne de korunması gereken dava arkadaşları. Ama 1907 yılının o yaz akşamında beni cemiyet evine götüren Leon dayı gizliliğe azami ölçüde riayet ediyordu. Leon dayıya sakın kızma, o iflah olmaz bir romantikti. Üstelik cemiyetteki çoğu insan gibi parçalanmakta olan bir imparatorluğu kurtarmaktan çok Fransız ihtilalinin şiarlarıyla sarhoş olmuş inkılapçı bir romantikti. Aslına bakarsan ben de öyleydim, hepimiz öyleydik. Ama o hepimizden farklıydı. Belki de sosyalist bir düzenin hayallerini kuruyordu. Şu sendikacı Avram'ı hatırlarsın, hani Bulgar kökenli olan. Ne kadar sıkı fıkılardı onunla. Bir defasında da komünist manifestoyu tutuşturmuş değilime. İhtilale bir de bu açıdan bak bakalım. Okudum ama bana pek hitap etmedi. Her neyse, elbette Leon dayı bizi ayırmak maksadıyla teklif etmedi cemiyete girmemi. Gerçi seninle birlikte olmamızdan pek hoşnut olduğunu söyleyemeyeceğim. Neyse, tek amacı vardı onun. Benim hürriyet davasında yerimi almam. Onu hiç suçlamadım zaten. Kan bağımız yoktu ama hayatta en fazla önemsediğim insanlardan biriydi. Dünyaya bambaşka gözlerle bakmamı sağlamıştı. Yeri gelmişken bir itirafta daha bulunayım. Yahudilere karşı taşıdığım ön yargıyı kıran kişi de oydu. Evet, senden çok önce. Belki bizi birbirimize hazırlayan da oydu. Elbette farkında olmadan. Evet, senin Paris'te yaşayacağımız günlerin hayalleriyle başının döndüğü o gecelerden birinde Leon dayı cemiyete katılmam için yemin törenine götürmüştü beni. Daha arabada bağlamıştı gözlerimi. Gideceğimiz yeri görmemem gerekiyordu. Ama limana inen dar sokaklardan birinde olduğumuzu biliyordum. Uzaktan uzağa gelen seslerden, kokulardan, rüzgarın taşıdığı tuzlu nemden anlamıştım bunu. Biraz zorlasam hangi sokakta olduğumuzu çıkarabilirdim ama yapmadım, zihnimi kapadım. Keşfetmemeyi, bilmemeyi, anlamamayı seçtim. Düz ayak giriş katındaydı gittiğimiz ev. Ev olduğundan da emin değildim aslında. Belki bir devlet dairesiydi, belki de bir avukatlık bürosu. Dediğim gibi azıcık kafa yorsam elimle koymuş gibi bulurdum orayı. Yapmadım. Çaldığımız kapı açılmadan önce ince bir erkek sesi "Kim o?" dedi içeriden. "Hilal" diye parolayı söyledi Leon dayı. Hepsi bu. Sonra kilidin sesini duydum. Hiç gıcırlamadan açıldı kapı. "Buyurun" dedi az önceki ince erkek sesi. Sert bir tütün kokusu çarptı burnuma. "Benden buraya kadar," dedi Leon dayı. "Artık bu arkadaşa emanetsin. Tanrı yardımcın olsun." Bir şeyler mırıldandım ama o kadar heyecanlıydım ki ne dediğimi ben bile anlamadım. "Şöyle geçelim," dedi sigara tiryakisi adam. Koluma girdi, usulca sürükledi beni içeriye. "Sola doğru döneceğiz, dikkat et," diye uyardı. 5-10 adım attıktan sonra "bir kez daha sola," diye mırıldandı. Biraz ilerledik. "Şimdi sağa dönüyoruz." "Tamam, dur." Durduk, bir başka kapıyı açtı. "Evet, içeri giriyoruz." Girdik. Belli belirsiz bir küf kokusu çarptı burnuma. Nedense bir şarap mahzeni geldi aklıma. Gözlerimi kapatan bezin karanlığı aydınlanır gibi oldu ama hiçbir şey seçemiyordum hala. Zannederim bir ışığın altına gelmiştim. Soluğu tütün kokan adam beni bırakıp çekildi. İşte o anda duydum öteki sesi. "Neden cemiyetimize katılmak istiyorsun?" Tok, kendinden emin bir ses. En küçük bir dostluk belirtisi yoktu, düşmanlık da yoktu. Askeri bir emir gibi duygusuzdu, soğuktu. Vatan diye kekeledim. "Vatanın kurtuluşu için, hürriyet için, kardeşlik için." Tam kendimi toparlayıp meramımı anlatmaya başlamıştım ki o ses yeniden gürledi. "Bu davanın büyük fedakarlıklar istediğini, gerekirse ölmek öldürmek zorunda kalacağını biliyorsun değil mi?" Cevap vermeden önce ardı ardına yutkundum, sonra sözcükler kendiliğinden döküldü ağzımdan. "Biliyorum, bu kutsal mesele için, bu vatan için ölürüm, öldürürüm. Hayatımın başka bir maksadı yoktur." Kısa bir sessizlik oldu, ayak sesleri duydum, yankıları gitgide artan ayak sesleri. Sonra o tütün kokusu. Birinin gözümdeki bezi çıkardığını fark ettim. Işıktan gözlerim kamaştı. Kafalarına siyah kukuletalar geçirmiş, siyah pelerinler içinde üç adam oturuyordu karşımdaki üç koltukta. Aramızda sadece bir masa vardı. Boyları postları nasıldır anlamam mümkün değildi. Ama o siyah pelerinlerin içinde olduklarından daha iri göründükleri muhakkaktı. ''Yemin etmelisin'' dedi orta koltukta oturan adam. Bu deminden beri duyduğum sesin sahibiydi. Pelerinin altından çıkardığı eliyle masanın üzerini gösterdi. ''Kur'an, silah ve bayrak üzerine yemin et.'' Sağ elimi Kur'an'ın, sol elimi tabancanın üzerine koydum. ''Vatan için, hürriyet için, kardeşlik, eşitlik ve adalet için kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğime yemin ederim.'' ''Aramıza hoş geldin'' diye gürledi. ''İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üyeliğin hayırlı olsun.'' ''1177, evet, üyelik numaran. Bu sayıyı hafızana hiç silinmeyecek şekilde kaydet.'' ''Sakın ama sakın unutma, yeminine sadık kalmanı, vatanseverlik haysiyetini kanının son damlasına kadar korumanı temenni ederim. Allah yardımcın olsun.'' İşte böyle başladı cemiyetteki maceram. Aslında yemin töreninin bütün görkemine rağmen beni çok önemsediklerini düşünmüyordum. Ritüelleri böyle herhalde diye geçiriyordum içimden ama yanılıyormuşum. 2 hafta sonra vazifelendirildim. Hayır, tehlikeli işler değildi bunlar. Kurye olarak çalışıyordum. Defalarca Selanik'ten Manastır'a, Manastır'dan Üsküp'e, Üsküp'ten Ohri'ye gidip geldim. ''Çok temiz bir yüzün var'' diyordu cemiyetteki bağlantım. ''Kimse senden şüphelenmez. Üstelik gözleri hep askerlerin üzerinde. Senin masum görünüşlü genç biri olman büyük avantaj.'' Ama bir süre sonra sıkıldım. Vatanın kurtuluşu için sadece kuryelik yapmak, bununla mı geçecekti ömrüm? Yine de bu meseleyi dile getirmedim. İyi ki de getirmemişim. Sabreden derviş misali sonunda muradıma erecektim. Muradıma ermek dediğim hadise sen uyarmadan önce beni katil yapacak olan vakaydı. Kimden bahsettiğimi bilmiyorsun ama anlatacağım. Bu sabah odamda yapayalnız otururken kulaklarımda bir kez daha çınlayan o soru. Katil mi olacaksın? Aslında geç kalmış bir ikazdı. Evet. Sen o soruyu sormadan çok önce ben katil olmuştum. 2. Ayrımın sonu. Sayfa 23.